Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Tir 1401, Hicri Kameri 26 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 26 Haziran 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Yesir İhası ve Tespit Operasyonları alanındaki parlak karnesi, dinleyicilerle baş başa ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Yemen'de ateşkesi desteklediğini söyledi. Şamhani, İran'ın kalıcı ve güçlü bir anlaşma peşinde olduğunu bildirdi. Emir Abdullahyan, Joseph Borrell ile yapılan görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Garibabadi, Amerika ve Batı insan haklarını daha çok bir meta ve siyasi bir araç olarak görüyor dedi. Putin, Belarus'a İskender füzelerinin gönderileceğini duyurdu. Bu yılın ilk 5 ayında 57 Filistinli şehit oldu, 1100 Filistinli tutuklandı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi Meşat ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Yemen'de ateşkesi desteklediğini söyledi. Reisi, Yemen halkının direnişi ve mücadelesini överek, İran İslam Cumhuriyeti, Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak, tam bir barış sağlayacak ateşkesi ve bu millete yönelik baskıcı ekonomik kuşatmanın filan kaldırmasını desteklemektedir, dedi. Reisi, İran, Yemen halkına korona aşısı başta olmak üzere insani yardım göndermeye hazır, dedi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat da İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası forumlarda mazlum Yemen halkına verdiği desteği ve onların dünyaya sesini duyurmasını övdü ve İran ile daha fazla ilişki ve işbirliği çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in önerisiyle 2 Nisan'da Yemen'de ilan edilen 2 aylık ateşkesin en önemli maddeleri akaryakıt taşıyan 18 geminin Hudeyde limanlarına girmesi ve haftada 2 kez Sana Havalimanı'ndan uçaklara gidiş dönüş izni verilmesiydi. Suudi Koalisyonu ateşkesi defalarca ihlal etmesine rağmen Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Hans Grunberg 2 Haziran 2022'de Yemen'deki 2 aylık ateşkesin uzatıldığını duyurdu.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonucu İran halkının Batı ile Amerika'ya güven duymadığını ve Amerika'nın taahhütlerini ifa etmediğine değinerek nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz gibi müzakere masasını asla terk etmedik ve şimdi de güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak istiyoruz dedi. Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Joseph Borrell ile bir görüşme yapan Şemhani, Avrupa'nın İran'ın bölge ve uluslararası arenadaki kalıcı güvenliğin sağlanmasıyla ilgili yapıcı rolüne çok önem vermemesini eleştirerek, maalesef Avrupa'nın stratejik ilişkileri şer, güvensizlik ve devlet terörünün simgesi olan bazı ülkelerle gelişmektedir diye belirtti. Amerika'nın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa etmemesini ve Avrupa'nın bu yöndeki eylemsizliğini İran halkı için acı bir tecrübe olarak nitelendiren Şemhani, İran'ın nükleer alandaki telafi edici eylemleri sadece Amerika'yı tek taraflılığı ve Avrupa'nın eylemsizliğine karşı bir tepkiydi ve Batı'nın bu yasa dışı davranışının son bulmadığı sürece devam edecek. İran'ın Viyana müzakerelerine katılmaktan amacı kapsamlı ve kalıcı olarak nükleer anlaşmanın ekonomik avantajından yararlanmaktır diye kaydetti. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Borrell de bu görüşmede yaptığı açıklamada Tahran'a gelmeden önce Amerikalı yetkililerle bir araya geldiğine atıfta bulunarak Biden yönetimi çeşitli sebeplerden ötürü nükleer anlaşmanın canlanması için çabalıyor dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile gerçekleşen görüşmesini yapıcı ve verimli olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre dün Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Joseph Borrell'i Tahran'da ağırlayan Emir Abdullahyan, dün gece attığı tweette yaptırımların kaldırılması için görüşmelerde bulunduk dedi. Emir Abdullahyan, diğer taraflar gerekli iradeye sahipse İran iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya kararlıdır dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, İran'da 13. hükümet döneminde Tahran'a yaptığı ilk ziyareti, cumartesi günü öğleden önce İran Dışişleri Bakanlığı'nda İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile yaklaşık 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde müzakereleri sürdürmeye hazırız derken, umuyoruz ki bu sefer Amerikan tarafı müzakereler ve anlaşmanın nihai noktasına gelinmesi sürecinde gerçekçi ve adil bir şekilde sorumlu ve kararlı adımlar atar dedi. Borrell de Tahran ve Washington'un bu konuda bir karar aldıklarını söyleyerek yakın gelecekte müzakerelerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Borrell basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için benim İran'a gelmem önemliydi ve hala bu ziyaretim sona ermedi ve diğer bir görüşmede yapacağız. Ziyaretimin asıl amacı nükleer anlaşma çıkmazını aşmak ve tansiyonu düşürmeye çalışmaktır." dedi. Borrell şöyle devam etti. Biz nükleer anlaşma koordinatörü olarak Mart ayında tekliflerde bulunduk ve İran ile Amerika'nın yanıtlaması gereken bir dizi soru vardı ve bu soruların cevaplanması için müzakereleri durdurma kararı aldık. Ancak bu durdurma döneminin 3 ay olmasını öngörmüyorduk. Bugün müzakereler tekrar başlatılmalı ve buna da Tahran ile Washington karar vermelidir. Ziyaretimden sonra Viyana müzakereleri başlayacak ve ekibim orada yer alacak. Nükleer anlaşmanın canlanması tüm dünya için önemlidir. Zira Şubat ayından beri başka bir dünyada yaşıyoruz ve Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş ortamında bu tarihi anlaşmanın sonuçlanması büyük önem taşıyor.
Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinden söz etmeksizin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmak amacıyla Viyana görüşmeleriyle ilgili topu bir kez daha İran sahasına attı. Viyana'da 27 Aralık 2021'de başlayan yaptırımların kaldırmasına ilişkin 8. tur müzakereler Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de ara verilmişti ve müzakereciler siyasi istişareler için ülkelerinin başkentlerine döndüler. O zamandan beri Amerika'nın yasa dışı eylemlerini telafi etme kararındaki ertelemesi müzakere süreci neredeyse çıkmaza girdi. Viyana görüşmeleri Amerikan Başkanı Biden yönetiminin Trump'ın başarısız maksimum baskı siyasetini eleştirmesine rağmen onun siyasetlerini değiştirmeyi reddetmesi ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasını ve İran'a geçerli bir garanti sağlanmasını kabul etmemesi sebebiyle durdu. Fars Haber Ajansı'na göre dün adı açıklanmayan bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Amerika'nın Viyana müzakerelerini mümkün olan en kısa sürede bitirmeye hazır olduğunu ancak İran'ın Amerika'dan taleplerinin nükleer anlaşmanın ötesinde olduğunu iddia ederek bunları kenara koyması gerektiğini bildirdi. Biden yönetimi İran'a diplomatik yaklaştığını ve nükleer anlaşmaya dönme girişiminde bulunduğunu iddia etmesine rağmen şimdiye kadar iyi niyetini gösteren hiçbir adım atmadı.
İran ve Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Joseph Borrell'in yaptırımları kaldırmak için müzakerelere yeniden başlayacağını duyurması, Siyonist rejim İsrail'in korkusuna ve öfkesine neden oldu. İRNA Ajansı'na göre Siyonist rejim medyasından Kanal 12, cumartesi gecesi Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell'in İran'ın nükleer müzakerelerinin yeniden başlaması olasılığına ilişkin açıklamaların ardından İsrail olarak endişe duyduğunu duyurdu. İsmi açıklanmayan bir Siyonist güvenlik yetkilisi, anlaşma mevcut haliyle imzalanırsa İsrail için çok kötü olacak ifadesini kullandı. Söz konusu Siyonist güvenlik yetkilisi, bu anlaşma önümüzdeki 2,5 yıl içinde sona erecek ve İran'ın ekonomik olarak zenginleşmesini sağlayacak. Bu da İran'ın Batı Asya'daki askeri kapasitesini arttıracak dedi. Borrell düzenlediği basın toplantısında İran ve Amerika doğrudan müzakere etmeyecek ancak bir koordinatör tarafından yönetilen bir ekip diyaloğu kolaylaştıracak. İstişareler sayesinde müzakereler önümüzdeki günlerde devam edecek dedi.
İran İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garibabadi, Amerika ve Batı insan haklarını bağımsız veya gelişmekte olan ülkeleri dış politika hedeflerine ulaşmak için baskı amacıyla giderek artan bir şekilde bir meta ve siyasi araç olarak görüyor, kullanıyor ve bu siyasallaştırılmış en büyük insan hakları belasıdır dedi. Garibabadi, İsveç'te tutuklu yargılanan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin durumu hakkında yaptığı açıklamada Hamid Nuri bir dizi asılsız suçlamayla ve iddiayla tutuklandı ve daha sonra da bazı sahte belgeler ve hakkında dava açmak ve mahkemeye göndermek için çabaladılar dedi. İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri şöyle dedi. 1,5 yıl boyunca Hamid Nuri'nin ailesine ulaşmasına izin verilmedi ve ailesi onu ziyaret etmek için 2 kez İsveç'e gitti. Ama İsveç hükümeti ve yargı makamları ziyaretine izin vermediler.
İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı Arnavutluk'taki teröristler işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödeyecekler ve hiçbir zaman güvenli olmayacaklar dedi. İran İstihbarat Bakanı Hüccetül İslam İsmail Hatip, 7 tir şehitlerini anma ve yargı haftası münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, İmam Zaman'ın meçhul askerlerinin mücadelenin büyük kalesinde ve bu sınırın güvenliğini korumak ve şehit veren halkın haklarını gerçekleştirmek için ciddi bir görevi yerine getirirken, Arnavutluk'taki teröristler asla hiçbir zaman güvende olmayacaklar dedi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın huzurunda Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı düzenlenen törenle tanıtıldı. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tüm General Hüseyin Selami'nin huzurunda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğ General Muhammed Kazimi atandı.
İran Petrol Bakanlığı, İran'ın gaz üretim kapasitesi günde 1 trilyon metreküp'e ulaştığı açıklamasını yaptı. İran'ın Güney Pars'taki gaz üretimindeki artışla desteklenen İran'ın ham gaz üretim kapasitesi ilk kez günde 1 trilyon metreküpü aştı. Güney Pars ortak gaz sahasından ortalama gaz üretimi son yıllarda önemli bir artış eğilimine girmiştir. İran Petrol Bakanlığı Planlama Dairesi'ne göre ülkenin geçen yıl ham gaz üretim kapasitesi geçen yıla oranla %4 artarak ilk kez günde 1000 trilyon metreküpü aştı.
İran Hayır İşleri ve Vakıflar Kurumu, Kur'an-ı İşler Merkezi, İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin Türkiye'deki 8. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarına gönderilmesinin ayrıntılarını açıkladı. Türkiye'de düzenlenecek 8. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasına İran temsilcisi olarak kıraat, okuma alanında Vahid Hazai ve genel ezber alanında Hüseyin Hani Türkiye'ye gönderilecek.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarören, Bördübet ve Değirmen Yanı bölgelerinde etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. 21 Haziran akşamda saatlerinde başlayan yangın büyük oranda söndürülürken bazı uçak ve helikopterler soğutma çalışmalarına devam etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yaptığı açıklamada yanan ormanlık alanı toplam olarak 3417 hektar, bu da 4813 futbol sahası büyüklüğünde şeklinde tarif etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını her ihlalinde yetkili mercilerin Ankara'ya ihtar vermesi için talimat yayınladı. Ayrıca Ankara'nın bu davranışını herkesin görebilmesi ve hiçbir şeyin cevapsız kalmaması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.
Bu arada Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın çıkardığı gerginliği değerlendirdiği açıklamasında, komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz, dedi.
Irak Hizbullah Hareketi Sözcüsü, Kuzey Irak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı şirkete yönelik devam eden saldırılardan Türk İstihbarat Servisi'ne bağlı paralı unsurların sorumlu olduğunu söyledi.
Siyonist işgal ve ırkçılığa karşı uluslararası akademik kampanyası bu yılın ilk 5 ayında 57 Filistinli'nin şehit olduğu ve 1100'den fazla Filistinli'nin tutuklandığını duyurdu. Filistin Elyom tarafından yayınlanan rapora göre Siyonist işgal ve ırkçılığa karşı uluslararası akademik kampanyası İsrail Apartheid'inin bir bakış başlıklı 6 aylık raporunda şunları duyurdu. Bu yılın ilk 6 ayında Siyonist rejim başta ırkçılık ve ayrımcılık olmak üzere sayısız vakada Filistinlilere karşı yaygın suçlar ve ihlaller işledi.
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Belarus'a İskender füze sistemleri gönderileceğini söyledi. Putin, önümüzdeki aylarda Belarus'a hem balistik hem de seyir füzesi kullanabilen İskender M taktik füze sistemlerini tedarik edeceğiz ifadesini kullandı.
Amerika Yüksek Mahkemesi kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması ve kürtaj yasasının önünü açacak karara imza atması pek çok eyalette on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Başkentte Amerikan bayrağı ateşe verildi.
İran Milli Voleybol Takımı 2022 Uluslararası Ligi'ndeki 7. maçında karşılaştığı Kanada takımını 3-0 yenerek ligdeki 4. galibiyetini elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Borel'in Tahran ziyareti konusunda. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borel'in Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Cuma günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell'in Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İslam Cumhuriyeti diğer yetkilileri ile Berjom Nükleer Anlaşma ve Bölge ve Uluslararası Gelişmeleri görüşmek üzere Tahran'a geleceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi İran ziyaretini teyit ederek paylaştığı bir tweette diplomasinin nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına geri dönmenin tek yolu olduğunu vurguladı. Borrell, Viyana görüşmelerinin koordinatörü olarak İran Dışişleri Bakanı ve diğer ilgili İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gideceğim dedi. Borrell'in Tahran'a ziyareti hakkındaki tahminler, Emir Abdullahyan'ın Perşembe günü Tahran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı basın toplantısıyla başladı. Dışişleri Bakanı söz konusu basın toplantısının bir bölümünde İran üst düzey müzakereci Ali Bakri Kenen'in Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Yardımcısı Enrica Mora ile sürekli yapılan görüşmelerini ve de kendisinin Joseph Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeleri işaretle Berjom ile ilgili görüşmelerin yakında başlayacağını söyledi. Viyana'da yaptırımların kaldırılması hakkındaki görüşmeler 27 Aralık 2021'de başladı ve 11 Mart 2022'de Borrell'in önerisi üzerine bir teneffüs dönemine girerek müzakereciler istişarelerde bulunmak için başkentlerine geri döndüler. Fakat o tarihten itibaren müzakereler Amerika'nın karar almadaki ertelemeleri nedeniyle adeta çıkmaza sürüklenmiştir. Aslında Viyana müzakereleri Joe Biden hükümetinin Trump'ın yenilgiye uğramış olan maksimum baskı siyasetlerini eleştirmesine rağmen bu siyaseti değiştirmek istemediği ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasını ve İran'a geçerli bir garanti sağlanmasını kabul etmemesi nedeniyle durdu. Halbuki Berjom'u yeniden canlandırmak ve Amerika'nın bu anlaşmaya tekrar katılımının şartı İran'ın çıkarlarını garanti altına almaktır.
İran'a göre kalıcı bir anlaşmaya varmayı kesinleştiren şey yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması ve muhtemel bir anlaşmada İran'ın çıkarlarını garantiyle korunmasıdır. Buna göre İran, müzakerelerin sonuçlandırılması için gerekli öneri ve girişimleri sağlamıştır. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçen hafta Joseph Borrell ile telefon görüşmesinde müzakerelerin yeniden başlatılması ve devamına dayalı talebine karşılık olarak şöyle dedi. İran her zaman mantıklı ve sonuca dayalı müzakereyi olumlu karşılamıştır. Fakat kalıcı ve iyi bir anlaşmaya varmak için karşı tarafın ikili ve çelişkili davranışlarını bir kenara bırakması gerekir. Batı'nın ikili ve çelişkili davranışının açık bir örneği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararların kabul edilmesinde Amerika ve Avrupa Troikası'nın son zamanlardaki yapıcı olmayan eylemlerinde çok açık bir şekilde görülebilir. Bu eylem İran'ın tepkisiyle karşılaştı ve İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait denetim ötesi 27 kamerayı kapattı. Amerika son aylarda yine bazı İranlı kişi ve kuruma yaptırım kararı aldı. Şimdi Joseph Borrell'in Tahran ziyareti müzakerelerin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olabilir ama bu da nükleer anlaşmaya geri dönmek için Amerika'da gerekli iradenin olmasına bağlıdır. Cuma günü Enrico Mora, Joseph Borrell ve Amerika baş müzakerecisi Robert Malley ile çalışma yemeğinin bir fotoğrafını paylaşarak nükleer anlaşmayı ihya etme müzakerelerinin görüşmenin ana gündemlerinden olduğunu söyledi. Mora ayrıca Robert Malley'den nakden Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmeyi taahhüt ediyor diye yazdı. Hiç şüphesiz eğer Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Tahran ziyaretinde Washington tarafından bir mesaj getirmiş olsa İranlı yetkililerle müzakerelerde Amerika'nın gerçekten nükleer anlaşmaya dönmeyi ve İran'a ve nükleer anlaşmaya yönelik siyasetlerini değiştirmeye kararlı olduğu yoksa Amerika'nın aşırı talepleri ve siyasi karar alma iradesizliğiyle müzakerelerin sonuçlandırılmasının önündeki en büyük engel olmaya devam edeceği belli olur.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye ve Siyonist rejimin güvenlik işbirliğinin derinleşmesi konusunda. Siyonist rejimin özellikle Avrupa Birliği'ne gaz ihracatı alanında ilişkileri genişletmek için Türkiye'ye taviz vermek istemediğini vurgulamasına rağmen, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ırkçı rejimle ilişkileri genişletmek için tek taraflı çabalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısında Ankara diplomatik temsilcilik düzeyini büyükelçilik düzeyine çıkarmak için çalışmalara başlamıştır dedi. Çavuşoğlu ayrıca Siyonist rejime karşı terör saldırıları için kendi topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceğini, ırkçı rejim ile güvenlik ve istihbarat işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları daha önce bizzat Ankara hükümeti ile Tel Aviv arasında enerji, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliğini genişletmek çağrısı yaptığı sırada geldi. Türkiye'nin İsrail rejimiyle bağlarını genişletme çabaları, Recep Tayyip Erdoğan hükümetindeki yetkililerin defalarca Filistin halkını savunduklarını iddia ettiği bir ortamda yapılıyor. Fakat Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ofislerinin kapatılması ve Filistin hükümeti temsilcilerinin ve halkının Türkiye'den sınır dışı edilmesi, Ankara hükümetinin politikasının iktidar partinin çıkarlarına göre değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarttı. Aynı zamanda Filistin halkını destekleme meselesinin sırf Türkiye yetkililerinin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gündeme gelmek için bir oyun olduğunu gözler önüne serdi. Başta Türk siyasetçiler olmak üzere Müslüman siyasetçilerin aynı geçici ve çıkarcı politikaları nedeniyle Siyonist rejim Filistin'in savunmasız ve mazlum halklarını öldürmeye devam ediyor.
Bu bağlamda Ahad Muhammedli de Siyonist rejimin Kudüs-ü Şerif'te işlediği cinayetlerine karşı başta Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere Müslüman devletlerin sessizliğini kınayarak son yıllarda sözde Müslüman devletlerin sessizliği, ırkçı İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları arttırdı dedi. Ankara yetkililerinin ülke içinde yaşanan ekonomik krizleri çözüm bağlamında peş peşe başarısız oldukları bir durumda Siyonist rejimle işbirliği yaptığı gerçeği göz ardı edilemez. Aslında Ankara yetkililerinin İsrail'le ilişkileri genişletmedeki amaçlarından biri de ekonomik sorunlar çözmek ve bu ülke halkının geçimini büyük ölçüde etkileyen parasal ve mali krizleri ve diğer sorunları sona erdirmektir. Ancak İsrail'li yetkililerin son zamanlardaki tutumları, ırkçı rejimin Türkiye'ye ekonomik sorunlarını çözmesi için bir taviz verme niyetinde olmadığını gösteriyor. İsrail rejiminin Kıbrıs hükümetiyle yakın zamanda gerçekleştirdiği ortak tatbikat bunun bir örneğidir. Türkiye ve ırkçı rejimin ilişkileri son 20 yılda çok engebeli oldu. Bu iniş çıkışların sebebi genelde Erdoğan hükümet yetkililerinin abartıları ve bağımsızlık gösterisinde bulunmalarından kaynaklanıyor. Siyonist askerlerin Mavi Marmara gemisine saldırısı olayı ardından Ankara yetkilileri bu olayı küresel boyuta taşımaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele almasını sağlamak için çok çalıştılar. Hatta bir ara Ankaralı yetkililer İsrail rejiminin tazminat meselesini dolaylı bir şekilde korsan rejim İsrail'in bu meseledeki yenilgisi şeklinde göstermeye çalıştılar. Fakat korsan rejimden tazminat alamazken üstelik ırkçı rejim kendi güvenliğini bahane ederek 9 sivilin öldürülmesi konusunu kendi lehine sonuçlandırdı. Bu arada Ankara yetkilileri ikili ilişkilerin tamamen koptuğunu iddia ediyordu. Fakat şimdi haber çevreleri Ankara ve Tel Aviv'in son 10 yılda geniş güvenlik ve istihbari işbirliği içinde olduklarını duyurdu. Bu yüzden ikili ilişkiler son 10 yılda kesilmezken sadece medyada en düşük seviyede yer almasına çalışıldığı söylenebilir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5'tir 1401, Hicri Kameri 26 Zilkade 1443 ve Miladi 26 Haziran 2022 Pazar. Otuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 5'tir 1371'de İran'ın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Medeni Kaşani 93 yaşında vefat etti. Dini ilimler öğrendikten sonra Kum dini ilimler havzasına giden Kaşani, Ayetullah Hayri Yezdi gibi önde gelen alimlerden dersler öğrendi. Ders vermenin yanı sıra dini ilimlerde birçok öğrenci yetiştiren Kaşani, sosyal faaliyetlerden geri kalmadı ve Müslümanların sorunlarını halletmeye çalıştı. Ayetullah Kaşani birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Faraizül Mukalledin ve Keşful Hakayık adlı kitaplara değinebiliriz. ...721 yıl önce bugün tarihi bir rivayete göre Hicri Kameri 26 Zilkade 722'de Müslüman mütekellim, fakih, müfessir ve edip Mesud bin Ömer Taftazani İran'ın kuzeydoğusundaki Guçan kenti yakınında dünyaya geldi. Bilimi öğrenmek için Horasan ve Orta Asya kentlerine seferler düzenleyen Taftazani engin bilgilerinden yararlanarak birçok eser kaleme aldı ve eserleri de ilmiye havzalarında okutuluyordu. O ömrünün son 20 yılını Gurkani silsilesinin ünlü padişahı Teymur'un daveti üzerine Özbekistan'ın doğusundaki Samarkand kentine gitti ve birçok öğrenci yetiştirdi. Allame Taftazani Hicri Kameri 792'de aynı kentte vefat etti. ...62 yıl önce bugün 26 Haziran 1960'da Madagaskar adası bağımsız oldu ve böyle bir günde ülkede milli gün ilan edildi. 18. yüzyılda İngilizler ve Fransızların Afrika'daki Madagaskar topraklarını ele geçirme çalışmaları başladı ve bu ada ülkesi defalarca iki ülke tarafından işgal edildi ve neticede 19. yüzyılın sonunda pratikte Fransızlarca işgal edildi. ...35 yıl önce bugün 26 Haziran 1987'de Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı Avusturya'nın başkenti Viyana'da çalışmalarına son verdi ve bugün Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Uyuşturucu Madde ile Mücadele Günü olarak belirlendi. Bu konferansta uyuşturucu madde ile mücadele için 35 pratik adım öngörüldü. Uyuşturucu madde bağımlıları günümüzde hemen hemen bütün ülkelerin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bugüne dek uyuşturucu madde kaçakçılığı ile uğraşan, kaçakçılarla mücadele yolunda binlerce şehit veren İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi bu maddenin kaçakçılığını engellemeye çalışıyor. ...25 yıl önce bugün 26 Haziran 1997'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugünü dünyada insanlık dışı işkencelerin ortadan kaldırılması amacıyla dünyada işkence kurbanlarına desteklemesi günü olarak adlandırdı. İşkence tarih boyunca uzun bir geçmişi vardır ancak günümüzde çeşitli insan hakları belgelerinin resmi organlarca onaylanmasından sonra bu gibi uygulamaların engellenmesi bekleniyordu. Kendisini dünyada insan hakları savunucusu ve işkenceye karşı olduğunu iddia eden Amerika, dünyada kendi muhaliflerine karşı işkence uygulayan başlıca ülkelerden biridir. Batı'nın yoğun desteklerini arkasına alan soykırımcı İsrail rejimi de hapsettiği Filistinlere işkence uygulamaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
Şekere büyük zam.
Yeni Asya.
Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Sirmen 24 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde seçim hazırlıkları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her yanda hummalı bir faaliyet, bir yönden muhalefet bastırıyor, bir yandan gözünü karartmış iktidar boduslama gidiyor. Bir taraftan jandarmada kadrolar hallaç pamuğu gibi atılıyor. Yargıçlar birbiri ardına hastalık raporu alıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun süresi, dolan üyelerinin hizmet süreleri istememelerine karşın uzatılıyor. Nazmi Bilgin'in deyimiyle her yönüyle sansür torbasını andıran basın üzerine yeni baskılar, yeni yasaklar getiren yasanın AK Parti ve MHP'nin büyük çabalarıyla bir an önce yaşama geçirilmesine çalışılıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler için yaş haddi 67'den 72'ye çıkıyor. Yüksek Komuta Kademesindeki kimi generallerin önü kesiliyor. Buna karşılık kimilerinin önü açılıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün bu faaliyet ne zaman yapılacağı belli olmayan seçimlere hazırlık. Son olarak da seçimlerin fazla öne alınmadan yine de Tayyip Bey'in önündeki üçüncü kez adaylık engelinin aşılması amacıyla normal sürecinden az önce 2023 Mayıs'ında yapılacağı ileri sürülüyor. Seçimler için yapılan hazırlıklar, sandık yarışının hangi koşullarda yapılacağı konusunda şimdiden bir fikir veriyor. Sosyal medyayı zapturapt altına almaya yönelik yeni yasa hazırlıkları seçimlerin tam bir sansür ortamında geçeceğini gösteriyor. İçinde bulunduğumuz eşi benzeri görmemiş bunalımın doğurduğu yoksulluk ve bütün sistemin iflas belirtilerini sergilemeye başladığı bozgun havasında geniş toplulukları sindirmeden neler olup bittiğinin, halkın gözünden kaçırılmasının önlemlerini almadan değil seçim haz kazanmak, seçime kadar gitmek bile imkansız görünüyor. Basının yazılı ve görüntülü her türlüsünün cenderesinin yeniden sıkıştırıldığı bir ortamda sosyal medyada ağzını açamaz hale sokularak iflasın, paniğin ve kaosun gözden kaçırılmasının yanı sıra kimsenin nefes alamayacağı, neler olup bittiğinin bilinmediği, milli iradenin sağırlaştırıldığı ve kör edildiği bir ortamda halkın oy vermesi isteniyor. Ama bilgi karartmasıyla yetinilmeyecek, bunun yanı sıra daha seçmen kütüklerinin düzenlenmesi aşamasında bağımsız yargının yetkilerinin bir bölümünün yürütmeye transfer edilmesiyle seçmen listelerinde iktidar lehine oynanmasının önünün açılması yolu tutulacaktır. Yargının durumu, YSK'nın daha önceki tutumu, zaten var olan bu yargının da bağımsız olmadığını göstermektedir. Allak bullak edilmiş seçmen kütükleriyle bağımlı yargının denetiminden, iktidarın kazanmadığı bir seçimi kazandığını ilan ederek İçişleri Bakanlığı güvenlik birimleri ve YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının gayretleriyle sığınmacıların vatandaşlığa geçirilmesi sayesinde ortalığın bulandırıldığı ortamda atı alanın Üsküdar'ı geçmesi sağlanmaya çalışılacak. Buna karşı gösterilen halk tepkisinin iktidarın kolluk güçleri ve paramiliter kuvvetleri vasıtasıyla güç kullanılarak bastırılıp üstesinden gelinmesi için uğraşılacaktır. Gerçi sistemin tümüyle iflası, çarkların genel kilitlenmesiyle iktidarın milli iradeyi bastırma girişimleri muhalefetin uyanık tepkisiyle de sonuçsuz kalacaktır. Ama muhalefetin bu tepkileriyle baskıların sonuçsuz kalmasının kaçınılmaz olması, büyük saldırının çok olumsuz etkilerini tümden ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Felaketin engellenmesi yalnızca sonucun akim kalmasıyla sağlanamaz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışacak olanların atılmalarının kaçınılmaz sonucunu yanlış hesaplamaları, yalnız kendilerini değil tüm toplumu olumsuz etkileyecektir. Toplum seçimlere giderken bu gerçekleri ne kadar iyi bilir, ne kadar önlem alırsa olay o kadar az yıkımla atlatılabilir.
Faruk Çakır 24 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde "Millet içinde ek bütçe yapılır mı?" başlıklı yazısına yer veriyor. Devlet işlerini erkenden planlar, karşılığında parayı da hazırlar ve işlerini buna göre yapar. Bazen işler planlandığı gibi gitmez. İlave para ihtiyacı hasıl olur ve bu da ek bütçe yapılarak halledilir. Türkiye Meclisi'ne sunular bir kanun teklifiyle bütçeyi toplam 880.4 milyar lira ödenek eklenecek. Yani devlet daha önceden planlanana göre 880 milyar lira daha fazla paraya ihtiyaç duyulmuş oluyor. Tabii ki işlerin devamı için ek bütçeye ihtiyaç duyulması mümkündür ve daha önce de bu yola müracaat edilmiştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Teklifin gerekçesinde başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlara yansıtılmaması için BOTAŞ'a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, sosyal güvenliği olmayan vatandaşların sağlık prim ödemeleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi sosyal güvenlik kurumuna yapılan bütçe transferleri, kamu idarelerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim gibi çeşitli nedenlerle ek bütçeye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiş. Gerek merkezi idare ve gerekse belediyeler bir bakıma İsrafta birbirleriyle yarışıyor denilse yanlış olmaz. Madem ciddi bir ekonomi krizle karşı karşıyayız, acil olmayan bazı işlerin ertelenmesi icap etmez miydi? Yaşadığımız krizin dünyadaki hal ve gidişle irtibatı olsa bile, esas mesele bizim israftan geri adım atmamış olmamız değil mi? Bunca tartışma ve kriz haberleri içinde bir tane olsun, kriz sebebiyle şu israf kaleminden vazgeçildi diye bir haber duyuldu mu? Hangi tören, hangi karşılama ve uğurlama programı israf olmasın diye iptal edildi? Peki karşılama ve uğurlama törenleri ve benzeri başka toplantılar azaltılamaz mı? Yoksa bizde para çok, hep her gün 10 program anlayışı mı devam edecek? Devlet ek bütçeye ihtiyaç duyduğu gibi millet de ek bütçeye muhtaç hale gelmiştir. Her gün ve ölçüsüz şekilde gelen zamlar vatandaşı iyice köşeye sıkıştırmış durumdadır. Türkiye'yi idare edenler hadiseye bir de bu gözle baksa iyi ederler. Ne yazık ki idarecilere göre kriz yok, bir de bunu vatandaşa anlatabilseler. Başta devlet idarecileri olmak üzere herkes ve hepimiz her türlü israftan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Bu israf anlayışı devam ettiği sürece ek bütçelerde derde çare olmaz, bilinsin.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 24 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Tüketici panik yaşıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası ve TÜİK tarafından ortaklaşa ve aylık anketlerle hazırlanan tüketici güven endeksi tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin geçmiş yorumlarını ve beklentilerini, kişisel mali durumlarını, yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini gösteriyor. Üretici de aynı zamanda bir tüketicidir. Bu nedenle tüketici güven endeksi ekonominin barometresidir. Ekonomik konjonktürü etkileyen çok sayıda değişken olmakla birlikte tüketici güveni bunların başında gelmektedir. Ayrıca tüketici güven endeksi ekonomide en önemli yol göstergesidir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tüketici güven endeksi 100 güven sınırını, 100 üstün güveni, 106 güvensizliği gösterir. Ayrıca sermaye ve para piyasası yatırım sermayesi tüketici güvenini ve tüketici beklentilerine göre hareket eder, strateji ve yatırım planlaması yapar. Hükümetler de tüketici güven endeksine göre iyileştirici istikrar kararları alır. Haziran ayı tüketici güven endeksi 44,8 ile dip yaptı. Endeksin bu seviyeye inmesi tüketicinin panik içinde olduğunu gösteriyor. Tüketici hane halkının maddi durumunun da giderek bozulduğunu söylüyor. Geçen sene Haziran ayında 162 olan endeks değeri bu sene 44,8'e düştü. Ankete göre tüketici bir yıl sonrası içinde genel ekonomik durumun daha da çok bozulacağını söylüyor. Ekonomik durum beklentisi 2017 yılından beri düşüyor. 2021 Haziran'da 86 iken bu Haziran'da 61,6'ya geriledi. Ekonomide olumsuz beklentilerin Türkiye için oluşturduğu en önemli sorun yatırımları engellemesidir. Aslında yatırım yapma isteği yalnızca mevcut talep yapısı ile ilgili değildir. Gelecekte olumlu beklentiler varsa kriz dönemlerinde yatırım yapmak daha rasyonel olur. Ama Türkiye'de beklentiler de olumsuz. Dahası Türkiye'de yatırım yapmayı talep dışında hukuk altyapısı ve bürokrasi de engelliyor. Hukuk reformu ve idari reform yapılması şarttır. Aslında reformlar da gerek yoktur. Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönerse yatırımlar da kaldığı yerden devam eder.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yesir İHA'sı ve tespit operasyonları alanında parlak karne.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda Yesir İHA'sı hakkında konuşmak istiyoruz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda insansız hava araçları alanındaki ilerlemesi hep dikkat çekmiştir ve bölgesel çatışmaların baş gösterdiği dikkate alınarak İran yapımı insansız hava araçları kontrol ve tespit, hedef bulma alanlarında ve bölgenin savaş meydanlarında saldırı operasyonları yürütmede yüksek değere sahip olduğunu iyice göstermişlerdir.
İran'ın İHA gücü geçmiş yıllarda insansız hava araçlarının nicelik ve nitelik unsurlarına odaklanarak büyük bir ivme kaydetmiştir ve günümüzde bölgenin İHA gücü haline gelmiştir ve İHA yapımı teknolojisine sahip ülkeler arasında özel bir konuma sahiptir. Aslında İran İslam Cumhuriyeti şimdi çeşitli İHA'ların tasarımı, geliştirilmesi ve yapımı alanında ileriye dönük bir süreci olan dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. İran'da üretilmiş özellikle operasyonel alanda en başarılı İHA'larından biri Yesir İHA'sıdır.
Şimdiye kadar Fars Körfezi'nde yabancı gemileri tespit etme ve onların görüntülerini gönderme gibi birçok operasyonu başarıyla tamamlamış olan Yesir İHA'sı, İranlı uzmanlar tarafından yerelleştirilmiş ve üretilmiş orta menzilli küçük boyutlu bir İHA'dır. Bu İHA aslında Amerikan Boeing şirketi yapımı olan Iskander Eagle İHA'sının tersine mühendisliği yapılarak üretilmiş olan örneğidir. Iskander Eagle İHA'sı başlangıçta balıkçılık endüstrisi ve deniz bölgelerinin denetimi için kullanılırdı. Ancak daha sonra teknolojisi yükseldi ve başta Irak'ta ve diğer ülkelerdeki yabancı misyonlarda tespit misyonlarını yürütmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kol Ordusu'na verildi.
Aralık 2012'de Iskander Eagle İHA'sı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu tarafından avlandı ve yerli uzmanlara teslim edildi. 4 Aralık 2012'de dönemin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Fedevi şöyle dedi. Bir Amerikan casusluk İHA'sı Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemi güçleri tarafından tuzağa düşürüldü. Kısa bir süre sonra bu İHA yerel mühendisler tarafından tersine mühendislik işlemine alındı ve ticarileştirme ve seri üretim işlemleri ardından silahlı kuvvetlere teslim edildi.
Kısa bir süre sonra bu insansız hava aracının sayesi İHA'sı adı altında ülkenin savunma sanayisindeki seri üretim hattının görüntüleri yayımlandı. 200 kilometre operasyonel yarı çapı ve 40 kata kadar büyüme kabiliyetiyle 360 derece görüntüleme ve çok yüksek çözünürlük ve şeffaflık ile 56 dereceye kadar görüş açısı ve 15 bin fit uçuş tavanına sahip saye tespit İHA'sı, Iskander Eagle İHA'sının tersine mühendisliğinin ilk örneğidir.
Bunun ardından bu insansız hava aracının 8 sayı şeklindeki kuyruğu olan Yesir adlı bir başka örneği de ordunun kara ve deniz kuvvetlerine verildi. Yesir İHA'sı Ekim 2013'te dönemin Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Rıza Purdas'tan ve bu kuvvetlerin diğer üst düzey komutanlarının katılımıyla Perendek'te bulunan Ordu Kara Kuvvetleri İHA biriminde görücüye çıktı. Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım 2015'te Yesir İHA'sının Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 3 tatbikatı sırasında ilk kez faaliyete geçtiğini duyurdu.
Tahran Radyosu. Yesir İHA'sı ayrıca Hazar Denizi üzerinde 2019 yılı deniz güvenlik tatbikatında tespit operasyonunu yürüttü ve Hazar Denizi'nde 1400 yıllık sürdürülebilir güvenlik deniz tatbikatında verilen misyonu yürüterek kabiliyetini gösterdi. Bu askeri tatbikatlarda Yesir İHA'sı ve Ordu Deniz Kuvveti savunma birimleri hedefleri başarıyla tespit ederek bilgileri çevrim içi olarak kontrol ve komuta merkezine gönderdi.
Hazar Denizi'nde sürdürülebilir güvenlik deniz tatbikatı sahasında önceden belirlenmiş senaryolar ve farazi düşman kuvvetlerinin misilleme amaçlı faaliyetlerin yürütülmesinin önlenmesi doğrultusunda yesir İHA'sı genel tatbikat alanını tespit ve kontrol ederek görüntüleri çevrim içi olarak kontrol ve komuta merkezine gönderdi ve istenen hedefleri tamamen profesyonel bir şekilde tespit etti. Fars Körfezi'ndeki yabancı gemilerin tespit edilmesi ve görüntülerinin gönderilmesi de dahil olmak üzere birçok başarılı görevde bulunan yesir İHA'sı, Rusya'da MAX 2017 ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ADEX 2018 gibi uluslararası fuarlara katılmıştır.
Yesir İHA'sı yaklaşık 1 metre uzunluğundadır ve iki kanat ucu arasındaki mesafe 3 metre olup yaklaşık 20 kilogram ağırlığındadır. Yesir İHA'sının özellikleri arasında 15 bin fit uçuş tavanı, 8 saatlik uçuş sürekliliği ve mobil yer kontrol istasyonlarıyla iletişim ile kontrol edilen 200 kilometreye kadar uçuş menzili yer alıyor. Yesir İHA'sının özellikleri arasında yüksek uçuş sürekliliği, çok güçlü kamera ve kör noktaları izleme ve tespit etme bulunmaktadır. Düşük ağırlığı nedeniyle piste ihtiyaç duymayan bu İHA fırlatıcı ile fırlatılabilir. Yesir İHA'sının inişinde paraşüt kullanılıyor.
Bu İHA'nın maksimum hızı saatte 120 kilometredir. Elektro-optik kamera, kızıl ötesi kamera ve yaklaşık 200 kilometrelik iletişim aralığı bu İHA'nın çok yüksek çözünürlükte hassas görüntüler göndermesini sağlar. Yesir İHA'sı fırlatma rampası aracılığıyla uçurulur ve bir paraşüt aracılığıyla geri getirilir. Bu İHA tespit operasyonları hafif ağırlık, hız ve yüksek hareket kabiliyeti gibi özellikler yardımıyla güncel dünya teknolojisine sahip güvenlik kameraları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bu İHA'nın özel kabiliyetlerinden biri de radardan kaçmaktır. Bu nedenle radar ve savunma sistemleri onu tespit edemez.
Yesir'in kanatlar, gövde ve kuyruk gibi ana parçaları birbirinden ayrılır ve kolayca sağlam bir mahfazanın içine yerleştirilir. Dolayısıyla kolayca taşınabilir. Bu da çok önemli bir avantajdır. Çok güçlü tespit kameralarıyla donatılmış olan bu İHA bir yer kontrol istasyonundan ve uzaktan kontrol ediliyor ve hatta gerektiğinde otomatik olarak uçabilme özelliğine sahiptir.
Son zamanlarda bir haberde Yesir İHA'sına intihar özelliğinin eklendiği, yani bir füze gibi patlayıcı taşıyabileceği ve kendisini hızlı bir şekilde hedefe vurup imha edebileceği bildirildi. Ancak bu haber daha sonra resmen yalanlandı. Yesir İHA'sının tekerlekleri veya iniş takımı yoktur ve orijinal örnek gibi ayrılabilir bir fırlatıcı yardımıyla uçuşa başlar. Bu İHA'nın inişi de tekerleksizdir, yani gövde üzerine oturuyor ama altına hasar görmemesi için amortisör takılmıştır. Bu önemli bir özellik çünkü bu İHA havalimanı pistine ihtiyaç duymadan her yere inip kalkabiliyor.
Bu İHA'nın iki pilotu var. Bir pilot dışarıda ve fırlatma sahasının yakınında onu uçuruyor ve ilgili ayarlamaları yapıyor ve ardından bu İHA'yı iç pilotuna veriyor. İç pilotu da yer kontrol istasyonunun içinde İHA'yı gütmekten sorumlu olan kişidir. Ancak aynı zamanda İHA'nın dahili bir belleği ve görev sırasında bunların üçüne dayanan bir otomatik pilotu vardır. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Yesir İhası ile ilgili sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Engin Kırşan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Dünya farklı bir yöne doğru evriliyor ve bilgiye ulaşım oldukça kolay. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu bu imkanları kullanıp kariyer yapıyor, yeteneklerini geliştiriyor ve çeşitli iş alanlarında görev alıyorlar. Ancak eğitim kurumlarının bunun ötesine geçemediğini, bireyin insan yanını geliştiremediğini, bu alana hiçbir katkı sağlayamadığını görmekteyiz. Zira bugün yüksek eğitim almış birçok genç köklerini inkar ediyor, sapkın inanışlara, madde bağımlılığına, şiddete yöneliyor ve tarihleriyle kavgalı hale geliyor. Diplomalı caniler ellerindeki satırlarla kurbanlarının peşlerinde koşuyorlar. Çünkü biz ilk düğmeyi kapitalist sistemin eline vermiş ve sırtımızdaki gömleği bu zihniyetlere teslim etmişiz. Şimdi en başa dönüp ilk düğmeyi doğru iliklemeden erdemli nesiller yetiştirme hayallerimize ulaşamayız. Bu mümkün değildir. Evet, geçenlerde de birkaç mektup buna benzer almıştık. Zaten şimdi normalde bakıldığında eğitimli insanların ne bileyim suç işlememesi, daha erdemli bir insan olması gerektiği düşünülmektedir.
Kesinlikle
genel kanı bu yöndedir. Ama maalesef alakası yoktur. Maalesef demek mecburiyetinde kalıyoruz. Evet, tabii ki böyle bir beklenti vardır. Eğitimli bir insan okula gidiyor, üniversite eğitimi görüyor ama tam anlamında bir cani olarak topluma veriliyor. Bunun İşin içinde sorun nerededir? Eğitime burada bir katil yetiştirme okulu diye bir şey yok toplumda, değil mi?
O sistemdeki eksiklikler ve boşluklar
neler aşılanıyor, neler öğretiliyor? İşin eksiği nerededir? Onların giderilmesi yani, lazımdır.
Bir keresinde bence eğitimde insanlara vicdanlı olmaları öğretilmelidir her şeyden önce.
Yani sadece ezberden ibaret bir şeyler
değil,
tahtada yazılıp
gerekiyor.
Okunması, sonra da sınavdan sonra unutuluverilmesi.
Tabii ki.
Yani topluma bir şey katmıyor. İnsanlığa hiçbir şey katmıyor.
Kesinlikle.
Yıllarca emek veriliyor, yıllarca yetiştiriliyor, ne bileyim diploma veriliyor,
yıllar
12
harcanıyor.
Yıl, 15 yıl harcanıyor, sonunda da hiçbir şey, tam tersi bir şey çıkıyor.
Maalesef.
Engin yani
Bey'in mektubu çok uzun, isterseniz
evet,
ben
buyurun,
devam edeyim. Engin Bey şöyle devam ediyor. Eğitim sistemi gömleğin ilk düğmesidir. Ekonomik, siyasi ve kültürel sahada yol kat edebilmemiz için ilk düğmeyi düzeltmemiz, eğitim sistemini ahlaki değerler çerçevesinde yeniden şekillendirmemiz gerekir. Müslüman toplumlar ne yazık ki bu konuda kontrolü kapitalist sistemin eline verdiler ve bu çarpık sistemden imanlı, şuurlu ve cihat ruhu taşıyan nesiller yetiştirebileceğine inanıyorlar. Ne garip değil mi? Bilindiği üzere Müslümanlar ekonomik ve siyasi alanda dışa bağımlı hale geldiler ve sağlıklı bir kimlik oluşturamadılar. Bu durumu fırsat olarak gören kapitalist sistem, Müslüman halkların hanelerine girdiği ve eğitim sisteminden aile yapısına kadar hemen her alanda etkin olmaya başladı. Kulaklarına ezan okuduğumuz çocuklar mevcut sistemin çarkında dönüşerek değerleri ile kavgalı hale geldiler. Kapitalist zorbalar eğitim kurumlarında temelini attıkları yapıyı sosyal medya aygıtları ile pekiştirerek bizim çocuklarımızı kendilerine hizmetkar kıldılar. Ve güne dua ile başlayan, yerdeki ekmek kırıntısını öpüp yüksek bir yere kaldıran, Kur'an'ı göğüslerinde taşıyan, yaşlıların önünde hürmetle eğilen o çocuklar tarihin tozlu arşivlerinde kaybolup gittiler. Ağrıyı nerede hissediyorsanız tedaviye oradan başlamak gerekir ki eğitim sistemimizi esas kimliğine kavuşturup bilginin hikmete dönüşümünü sağlamadıkça ne tasavvur ettiğimiz huzurlu topluma ulaşma şansımız olacak ne de erdemli çocuklar yetiştirme imkanı bulacağız. Kapitalist batı değerleri ekseninde şekillenmiş bir eğitim sisteminin bu anlamda bize verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunu kabul etmek zorundayız. Engin Bey'e katılıyorum ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Murat Çiçek isimli dinleyicimiz bakalım neler yazmıştır. Yazılı ve görsel medyada cinayet, gasp, şiddet, hırsızlık gibi olaylara genişçe yer verilirken merhamet ve iyiliğe pek değinilmiyor. Merhametin haber değeri taşımadığı düşünülüyor. İnsani hasletleri zayıflık olarak gören bir sistemin hakim olduğu dünyada nelerle karşılaşacağımızı az çok kestirebilirsiniz. Başınızı hangi yana çevirirseniz şiddetin izlerine rastlıyorsunuz ve konforlu caddelerden geçerken korkularınız tetikleniyor, kendinizi güvende hissedemiyor ve merhamete dair kırıntılar arar hale geliyorsunuz. Toplumumuzda merhametli insana yufka yürekli denir ve bu kişiden kötülük sağdır olmayacağına inanılırdı. Fakat mevcut sistemin atmosferinden etkilenen insanlarımız artık gömlek değiştirdiler ve bu değerlere karşı hassasiyetlerini kaybettiler. Nitekim sınıfta yüksek puan alan bir çocuk öğretmen ve ebeveyni tarafından övülür, ödüllendirilir. Ancak harçlığını ihtiyaç sahibi arkadaşıyla paylaşan bir çocuğun bu davranışı dikkat dahi çekmez.
Duygulu bir mektup mu yazmış,
evet,
Murat Bey?
Evet, yani bir şikayet burada söz konusu.
Doğru,
gerçekten de onu okurken dikkatimi çekiyor. Özellikle medyada bu tür şeylere pek rastlanmıyor. Yani
maalesef
merhametli olmanın özellikleriyle ilgili hiçbir şey göremiyoruz. Ama kavga, kim kime ne söyledi, kim ne yaptı, onlar bayağı medya işgal etmiştir.
Yine önceki mektubumuz vardı. Evet. Engin Bey'in yazdığı o kapitalist sistemden sistemin maalesef sonuçlarıdır bu. Bu şekildeki davranmalar.
İsterseniz devamını, evet, siz olun.
Murat Çiçek şöyle devam ediyor. Ticari hayatında başarılı olan bir gencin başarı öyküsü haberlere konu oluyor ve gündeme taşınır ama öksüz bir çocuğa abilik yapan, onu koruyan kollayan bir gencin bu tavrı dikkate dahi alınmaz. Dediğim gibi bugün insanlar merhameti geçerliliğini kaybetmiş bir değer olarak görüyor ve sahiplenmek istemiyorlar. Merhamet duygusu canlı türleri arasında sadece insana bahşedilmiştir ve bireyler bu sayede sevgiyi paylaştıkları gibi ekmeği de paylaşırlar. Vicdanlarda barınan bir asker gibidir merhamet. Mahrumiyete terk edilmiş bir canla karşılaştığında hemen uyanır ve mağdurun yarasını sarmaya çalışır. Etnik bir yapısı, bir tarafı yoktur merhametin. Nerede bir gözyaşı varsa oraya doğru yönelir ve düşen kişiye kimliğini değil, ihtiyacını sorar. Hepimizin merhametli evet. olmasını diliyorum, biraz olsa bile.
Dinleyicimize bize gönderdiği bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajı var.
Merhaba, ben İzmir'den Merve. Sizin Türkçe servisindeki programlarınızı izliyoruz. Özellikle sitedeki haberlerinizi takip ediyoruz. Sadece sabah yayınlarınız çok erken saatte başlıyor. Onun için takip etme şansımız olmuyor. Bunu biraz daha geç saate alırsanız memnun olurum. Kolay gelsin.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
İsterseniz bir sonraki mektuba evet, ben başlayayım. Buyurun. Merve Hanım, Merve Kılıç isimli dinleyicimiz yine sanırım duygusal bir mektup yazmış bize. Onu evet, okuyayım. Vicdan nöbet tutan bir asker gibidir. Hataya bulaştığınız anda hemen harekete geçer ve sizi hatanızı telafi etmeye, tövbeye zorlar. İnsanı tanıyan ve onun nelere ihtiyaç duyabileceğini bilen Rabbimiz vicdanı bir destekçi kılmış. Tövbe ise hatayı tamir edecek bir güç olarak bahşetmiştir. Zira hata yapan kişi yaşadığı ruhsal gerginlikten ancak tövbe ile kurtulabilir ve tövbe ile sükunete ulaşabilir. Kuyuya bırakılan bir parça kirin suyun tamamını kirlettiği gibi hatalarda kişinin bedenini, ruhunu ve davranışlarını olumsuz yönde etkiler. Bu durum kişinin ruh ve beden dengesini bozar ve gerginliğe sebebiyet verir. Böyle durumlarda vicdan harekete geçer ve kişiyi arınmaya, tövbeye teşvik eder. Vicdan kişinin bulaştığı kirden kurtulması ve nezih bir hayata yönelmesi için sinyaller gönderir ve onu iyiler hanesine çekebilmek için çaba gösteriyor.
Evet, Merve Hanım çok güzel bir mektup yazmıştır. Aynı zamanda uzundur ama maalesef burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Maalesef.
Merve Hanım'a bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Zeynep Ünal, Adem Yener ve Sezgin Dursun isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün 2. bölümünde edep yenilenen zinetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zarafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçul Belağa öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın Yemen'de ateşkesi desteklediğini söyledi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamkhani, kalıcı ve güçlü bir anlaşmanın peşinde olduklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile gerçekleşen görüşmesinde yapıcı ve verimli olarak niteledi. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin başlaması ihtimali Siyonist rejimi öfkelendirdi. Amerika, İran'la yaptırımı kaldırma müzakereleri topunu yeni İran sahasına attı. İran İnsan Hakları Sekreteri Kazım Garibabadi, Amerika ve Batı'nın insan haklarını daha çok bir meta ve siyasi bir araç olarak gördüklerini belirtti. İran İstihbarat Bakanı, Arnavutluk teröristlerin güvende olmayacaklarını belirtti. Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başına General Kazemi atandı. İran'ın gaz üretimi kapasitesinin arttığı duyuruldu. Marmaris'te 4800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı yandı. Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yunan siyasetçilerini uyardı ve Irak Hizbullah'ı Türkiye'nin paralı askerleri Birleşik Arap Emirlikleri gaz şirketine saldırdığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.